İkinci ayrım. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 17. Howden Margaret'in koluna dokunduğunu hissetti. Diğerleriyle birlikte ilerlediler. Natalie mayonezli ıstakozu çok övüyor, sözlerinin doğruluğuna inanabilmek için de tatmak gerektiğini iddia ediyor. Bunu bana yerken söyle sevgilim, dedi başbakan ve gülümsedi. Aralarında eski bir şakaydı bu. James Howden yemeğe pek meraklı değildi. Hatırlatılmazsa hiç yemek yemediği de olurdu. Çoğu kere kafası meşgul olur. Geçmişte Margaret'in özel yemekler hazırladığı sıralarda da ne yediğini fark etmeksizin bunları mideye indirirdi. Evliliklerinin ilk yıllarında çok sevdiği yemek işiyle kocasının ilgilenmemesi Margaret'i kızdırır ve ağlatırdı. Ama uzun süredir bu duygu avutucu bir kabullenmeye dönüşmüştü. Dikkatli bir garsonun hazır iki tabakla başında beklediği dolu büfeye göz atan Howden, "Çok etkili bir görünüşü var, nedir bunlar?" diye sordu. Başbakana hizmet etmenin verdiği gururla garson her yemeğin adını sıraladı. Mallosol havyarı, istiridye malpek, özel et ezmemiz mayonezli ıstakoz, Winnipeg'in füme balığı, kaz ciğeri minyonet, soğuk pirzola rosto, söğüş horoz eti, füme hindi, Virginia çambonu. Teşekkür ederim, dedi Howden, bana yalnız iyi pişmiş biftek ve biraz salata verin. Adamın yüzü asılınca Margaret, Jamie diye fısıldadı. Bunun üzerine de başbakan aceleyle ekledi. Biraz da karımın seçeceklerinden koyun. Büfeden ayrıldığında yaver tekrar karşısında belirdi. Özür dilerim sir. Excellence haber gönderdi. Miss Friedman telefonda bekliyor. Howden el sürmediği tabağını bıraktı. Peki. Şimdi gitmen gerekli mi Jamie? Margaret'in sesi hoşnutsuzluk doluydu. Howden başını salladı. Aceleyi gerektirmeyen bir şey olsaydı Millie beni aramazdı.
Kütüphaneye bağladılar sir.
Yaver Margaret'i selamladıktan sonra yol gösterdi. Az sonra başbakan telefonda Millie bunun çok önemli bir şey olduğunu sanırım diyordu. Özel sekreteri hafif kontralto sesiyle cevap verdi. Öyle olduğunu sanıyorum ben de. Howden ara sıra sırf Millie'nin sesini duymak için konuşurdu onunla. Neredesin şimdi? Ofise döndüm. Brian da yanımda. Onun için arıyorum. Millie Friedman'ın başka biriyle baş başa olduğunu bilmek için anlamsız bir kıskançlıkla doldurdu. Bu akşam bir suçluluk duygusuyla hatırladığı gizli ilişkiyi Millie onunla paylaşmıştı. O sıra beraberlikleri ateşli ve duyguluydu ama daha başından bitmesi gerektiğine inandığı bu ilişki sona erdiğinde ikisi de birbirine komşu odaların ortak kapısını kilitler gibi eski yaşantılarına dönmüşlerdi. O eşsiz günlerden de bir daha söz edilmemişti aralarında. Ama Millie'nin sesi ya da görüntüsü onu geçmişe götürüyor, eskisi gibi genç ve canlıymış gibi heyecanlandırıyordu Howden'ı. Bu düşüncelerin sonrasında da bir sinirlilik duyuyordu hep. Toplumsal hayatta zırhındaki çatlığın anlaşılmasını göze alamayan birinin sinirliliğini. ''Peki Millie'' dedi başbakan, ''bana Brian'ı ver.'' Bir sessizlik oldu, sonra telefon el değiştirdi. Gür bir erkek sesi sertçe konuştu.
Haber Washington'da basına sızmış şef. Orada bulunan bir Kanadalı gazeteci başbakanla görüşmenizin beklendiğini öğrenmiş. Ottawa'nın bir açıklama yapması gerek. Haber Washington'dan çıktı mı çağırtılıyormuşsunuz gibi gelecek herkese.
Partinin halkla ilişkilerini de yöneten 40 yaşındaki enerjik Brian Richardson boşuna konuşmazdı. Sözlü ve yazılı bildirileri hala önce reklam yazarı ve sonra reklam şirketi yöneticisi olarak çalıştığı yıllardan kalma açık ve sağlam üslubu taşırdı. Şimdi bu işleri başkalarına devretmiş, James McCallum, Howden'ın özel danışmanlığını üstlenmişti. Howden kuşkuyla sordu, görüşme konusu hakkında da bir sızma var mı?
Hayır, dedi Richardson, bu konuda ağızlar çok sıkı. Yalnız görüşme yapılacağı duyulmuş.
Howden'ın parti başkanlığına seçilmesinden hemen sonra bu göreve atanan Brian Richardson, daha şimdiden diğer başarılarının yanı sıra iki seçim kampanyası yönetip başarıya ulaştırmıştı. Kurnazlığı, becerikliliği, geniş belliği ve örgütçü dehasıyla saat kaçta olursa olsun telefonu başbakanın bulunduğu yere bağlanabilen ülkedeki 3-4 adamdan biriydi.
Çok nüfuzluydu. Hükümet onun bilgisine başvurup görüşlerini almadan önemli bir karar vermezdi. Washington'da yapılacak görüşmeden ve konusundan birçok bakanın haberi yoktu ama durum hemen Brian Richardson'a bildirilmişti. Yine de sınırlı bir çevre dışında Richardson'ın adı bilinmezdi. Gazetelerde pek seyrek çıkan resimlerinde bile hep temkinli davranır, siyasi bir grupta hep ikinci ya da üçüncü sırada dururdu. ''Beyaz Saray'la anlaşmamız görüşmeleri birkaç gün gizlemek esasına dayanıyordu.'' dedi Holden. ''Sonra da konuşmaların sözde mali ve ticari politik hakkında olacağı da ilan edilecekti.''
''Peki şef, yine öyle olsun.'' dedi Richardson. ''Yalnız daha çabuk ilan edilecek. Örneğin yarın sabah.''
''Başka çare var mı?''
''Bizim çekindiğimiz konular da dahil bütün meseleler hakkında fikir yürütecekler. Bir gün birinin keşfettiğini ertesi gün başkaları öğrenebilir.'' Partinin baş yöneticisi acımasız devam etti. Şu an yalnız bir tek gazetecinin Toronto Express'ten Newton'un bir yolculuk planladığınızdan haberi var. Akıllı adam önce gazete yöneticisini aramış, o da beni aradı.
James Holden söylenenleri onayladı. Express güçlü bir hükümet taraflısı hemen hemen bir parti gazetesiydi. Daha önce de birbirlerine yardımları dokunmuştu.
''Meseleyi 12, en çok 14 saat daha gizli tutabilirim.'' diye devam etti Richardson. ''Daha fazlası tehlikelidir. O zamana kadar dışişleri bir bildiri yayınlayıp durumu kurtaramaz mı?''
Başbakan boşta kalan eliyle uzun gaga burnunu ovuşturdu. Sonra kesinlikle ''Öyle yapmalarını söylerim.'' dedi. Bu sözler Arthur Lexington ve yüksek memurlar için zorlu bir gecenin başlangıcı demekti. Amerikan Büyükelçiliği de uğraşacaklardı, tabii Washington'la da, ama Beyaz Saray gazetelerin iz üzerinde olduğunu öğrenince durumu kavrayacaktı. Böyle şeylere alışkındılar onlar. Ayrıca inandırıcı bir yalan kendisi kadar başkan için de gerekliydi. 10 gün sonra yapılacak görüşmenin konusu şu an halkın ağzına düşmeyecek kadar nazikti.
''Kraliçenin gelişiyle ilgili yeni bir haber var mı?'' diye sordu Richardson.
''Yok ama birkaç dakika önce Sheldon Griffiths'le konuştum. Londra'da bir şeyler yapmaya çalışacak.''
''Dilerim başarır.''
Partinin baş yöneticisi kuşkulu görünüyordu.
''Ama bizim ihtiyar her zaman pek doğrucudur. Hanımı biraz itelemesini söyledin mi?''
''Bu kadar açık değil.'' Holden gülümsüyordu. ''Ama üstü kapalı anlatmak istediğim şeyin özü buydu.''
Karşı tarafta bir kıkırdama oldu. Gelsin de zararı yok. Ziyaretinin gelecek yıl bize büyük yardımı olacak. Başka bir şey var mı?
Tam telefonu kapamak üzereyken Holden'ın aklına bir şey geldi.
Brian.
Efendim.
Tatilde bize bir uğramaya çalış.
Olur, teşekkürler.
Karın ne alemde?
Richardson keyifle karşılık verdi. Sanırım tek kişilik yer ayırmanız gerekecek.
Beni aşırı meraklı insanlardan sanma.
Millet'in konuşmanın yarısını duyduğunu düşünen Holden duraladı. Durum hep aynı mı?
Eloise'le aramızdaki soğuk harp devam ediyor diye kayıtsızca cevap verdi Richardson. Ama bunun faydaları da var.
Holden Richardson'ın ne söylemek istediğini anlıyordu ve Millet'in onunla yalnız olduğu düşüncesi içinde yine o anlamsız kıskançlığı uyandırdı.
Üzüldüm dedi yüksek sesle.
İnsanın nelere alışabildiği hayret verici şey karşılığını verdi Richardson. Hiç olmasa Eloise'le ben ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Ayrıyız. Başka diyeceğin var mı?
Hayır dedi Holden. Başka bir şey yok. Şimdi gidip Arthur'la konuşacağım. Kütüphaneden çıkıp tekrar kabul salonuna dönerken konuşmaların uğultusu onu ta dışarıda karşıladı. Şimdi hava biraz daha gevşemişti. Hemen hemen bitmiş olan yemek ve içkiler bu duruma yardımcı oluyordu. Yanlarından geçerken selam bekleyerek kendisine bakanları görmezlikten gelip gülümseyerek ilerledi.
Arthur Lexington basit hokkabazlık oyunları yapan Maliye Bakanı Stuart Costa'nın ki bu oyunlar bazen kabine görüşmeleri sırasında beliren sıkıntılı havayı dağıtmaya yarıyordu. Çevresine kümelenmiş keyifli grubun hemen dışındaydı.
''Şu dolara bakın.'' diyordu Kaustun. ''Şimdi bunu yok edeceğim.''
Adamın biri bilgiçe ''Allah kahretsin'' diye söylendi. ''Bir hüner değil bu, her zaman yapıyorsun.''
Seyirciler arasında bulunan genel vali yükselen tatlı kahkahalara katıldı.
Başbakan Lexington'ın koluna dokundu ve Dışişleri Bakanı'nı ikinci kez kenara çekti. Parti baş yöneticisinin sözlerini ve sabah basına bir bildiri yollamak gerektiğini açıkladı. Lexington her zamanki gibi gereksiz sorularla vakit geçirmedi. Başbakanı onayladığını belirtip, elçiliği arar Angry ile konuşurum dedi. Sonra da bizimkilerden birkaçını işe koşarım. Kıkırdadı. Başkalarını uyutmamak bana her zaman önemli biri olduğumu hissettirir.
Beyler, bu akşam memleket meseleleri yok.
Natalie Griffiths'ti bu. İkisinin de omuzlarına hafifçe dokundu. Arthur Lexington parlar gibi yapıp döndü.
Küçücük bir dünya çapında kriz bile mi?
O bile yok. Ayrıca şu sıra kriz mutfakta, bu çok daha önemli.
Kadın kocasının yanına sokuldu, uzaktan duyulmayan ama yakındakilerin işitebilecekleri bir sesle.
Sheldon, konyak da bitti dedi.
Olamaz.
Şşş, nasıl oldu bilmem ama oldu işte.
Hemen bir şeyler bulmalı.
Charles Hava Kuvvetleri'ne telefon etti. Buraya birkaç şişe yolluyorlar.
Bir aksilik çıkmadan eğlenmeyecek miyiz biz?
Sanırım kahvemi konyaksız içmem gerekecek diye mırıldandı Arthur Lexington.
Birkaç dakika önce James Howden'a getirilen yeni üzüm suyu bardağına göz attı.
Senin üzülmenin gereği yok. Bundan herhalde kasalarla vardır.
Genel Vali öfkeyle omurdanıyordu.
Bu olay yüzünden birinin kellesini isterim.
Ama Sheldon,
ev sahibi de sahibesi çok eğlenen seyircileri unutarak fısıldaşıyorlardı.
Bunlar olağan şeyler. Hem her şeyi önceden hesaplamanın ne kadar zor olduğunu bilirsin.
Hesabın kitabın Allah belasını versin.
Senin de öğrenmen gerektiğini düşündüm dedi Natalie Sheldon sabırla ama bırak ben uğraşırım.
Ah böylesi çok daha iyi.
Genel vali sevgi ve durumu kabullenmeyle karışık gülümsedi, sonra ateşin başındaki başlangıçta durdukları yerlerine döndüler.
Sick Transit Gloria, binlerce uçağı havalandıran ses şimdi bir hizmetkarı bile azarlamıyor.
Bu sözler üst perdeden öfkeyi de söylenmişti, başbakan kaşlarını çattı.
Konuşan muhaciret bakanı Harvey Warren'dırdı. Gürleyen kalın sesli, dökük saçlı, uzun boylu ve hantal bakan yanlarında durdu. Hareketleri genellikle öğretici bir anlam taşıyordu. Politikaya girmeden önce üniversite profesörü olarak geçirdiği yılların etkisiydi belki bu.
Arol Harvey dedi Arthur Lexington, kralcılıktan söz ediyorsun.
Bazen diye karşılık verdi Arthur Lexington sesini alçaltarak.
Ordudaki yüksek rütbelilerin hala aynı şekilde yaşadıklarını hatırlatan şeylere içerliyorum.
Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Ne ima ettiği çok iyi anlaşılmıştı. Warrender'ların genç bir hava subayı olan tek oğulları 2. Dünya Savaşı sırasında çarpışırken şehit düşmüştü. Babanın bu ölümünden duyduğu üzüntü ve gurur devamlıydı. Yüksek rütbeli subaylar hakkındaki sözlerine kolayca cevap verilebilirdi. Genel vali de iki savaşta yiğitçe çarpışmıştı. Victoria nişanını almak da öyle kolay bir iş değildi. Savaşta ölüm ve feragat, rütbe ile yaş arasında bir fark gözetmezdi. En iyisi bir şey söylememekti.
Peki öyleyse soytarılığa devam dedi Arthur Lexington.
Özür dilerim başbakanım dedi Harvey, selam verdi. Sonra karşı taraftaki karısının yanına gitmek üzere uzaklaştı.
Niçin bazı insanlar belirli bir takım konuları sıkıcı bulurlar dedi Warren'dır. Yoksa bazı şeyleri hatırlamak yasak mı?
Bence bu yalnız bir yer ve zaman meselesi.
James Holden'ın konuyu uzatmaya hiç niyeti yoktu. Bazen Harvey Warren'ları Bakanlar Kurulu üyeliğinden çıkarmak istiyordu. Ama kendisini bunu yapmamaya zorlayan nedenler vardı.
Konuyu değiştirmeye çalışarak Harvey seninle konuşacağım bakanlığınla ilgili meseleler var dedi. Böyle bir toplantıda resmi meseleleri konuştuğu için hatalı davrandığını düşündü. Ama bakanlar kurulunda hep acele karara bağlanması gerekli konuları tartışırlardı. Muhaciret de bunlardan biriydi.
Beni övecek misin yoksa yerecek misin?
Harvey Warren'ın bu sorusunda bir ataklık iziydi. Elindeki içkinin de ilk olmadığı anlaşılıyordu.
Howden Parti'nin baş yöneticisi de günün politika sorunları üzerine yaptıkları konuşmayı hatırladı.
Muhaciret Bakanlığı bizi ısrarla basında zor duruma düşürüyor demişti Brian Richardson. Ne yazık ki bu bakanlığın konusu seçmenlerin en çok akıllarının erdiği şeylerden biri. Ticari vergiler ya da banka iskontolarıyla dilediğin gibi oynayabilirsin. Etkileyici oylar sayılıdır çünkü. Ama gazeteler sınır dışı edilen bir anayla çocuğunun resimlerini basarsa, geçen ay olduğu gibi, o zaman parti endişelenmeye başlamalıdır.
Özellikle şimdi kafası önemli ve hayati sorunlarla doluyken böyle meselelerle uğraşmak zorunda kaldığından ötürü Howden içinin öfkeyle dolduğunu hissetti. Sonra basit şeyleri büyük olaylarla birleştirmenin her zaman bir politikacının işi olduğunu düşündü. Büyük olaylara kapılıp küçükleri izlemeyi de unutmamak çoğunlukla iktidarın anahtarıydı. Muhaciret onu her zaman rahatsız eden bir konu olmuştu. Politik tuzak ve avantajlarla kuşatılmış çeşitli yönleri vardı. En zoru da neyin nerede olduğunu bilmekti. Kanada birçokları için hala bir umut ülkesiydi ve öyle kalacaktı. Bu bakımdan hükümet halkın giriş kapılarını çok dikkatle denetlemeliydi. Bir kaynaktan çok fazla, diğerinden ise çok az gelen göçmenler bir kuşak içinde kuvvet dengesinin değişmesini sağlayabilirdi. Başbakan bir bakıma bizim kendimize özgü politikamız var diye düşündü. Neyse ki ırk ve renk sorunları sınır dışında, deniz ötesi Kanada elçilik ve konsolosluklarında kesin olarak çözümleniyor. Çok kesin olduğu için de biz böylesi sorunlar yokmuş gibi davranabiliyoruz. Biliyordu ki ülkedeki insanların bazıları daha çok, bazıları daha az göçmen istiyorlardı. Daha çok göçmen isteyenler bütün yeni gelenlerle işçilere kapıları ardına kadar açma yanlısı, büyük işçi gücünü destekleyen idealistlerdi. Göçe karşı çıkanlar da göçmenler konusu açıldığında işsizlik diye bağıran işçi sendikalarıydı. Anglo-Sakson asıllı olanlarla protestanlar şaşılacak bir çoğunlukla ikinci görüşü destekliyor, özellikle göçmenler Katolik olursa çok sayıda yabancıya karşı çıkıyorlardı. Hükümetin iki tarafla da geçinebilmesi için cambazlık yapması zorunluydu. Açıkça konuşmak gerektiğine karar verdi. Basın senin bakanlığından pek iyi söz etmiyor Harvey. Bence başta senin suçun bu. İpleri daha sıkı tutup memurlarını diledikleri gibi hareket etmekten alıkoymanı istiyorum. Gerekirse en tepedekiler dahil birkaçını değiştir. Memurları işten atamayız ama onları yerleştirecek birçok yer bulabiliriz. Hem rica ederim olay yaratan göçmen meselelerini basından uzak tut. Şu geçen ayki kadın ve çocuğu gibi.
O kadın Hong Kong'da genel ev işletiyordu dedi Harvey. Belki kötü bir bulaşıcı hastalığı da vardı.
İyi bir örnek seçememiş olabilirim ama daha yığınla benzeri var. Ne zaman duygularla oynamaya uygun bir olay çıksa sen hükümeti kalpsiz bir canavar gibi gösteriyorsun. Bu da hepimize zarar veriyor.
Sert bakışlarıyla karşısındakini olduğu yere çivileyen başbakan alçak sesle ama çok ağır konuşmuştu.
Soruma açıkça cevap verildi dedi Harvey. Gündemde övgü yok.
James Holden, mesele övme ya da yerme değil dedi sert bir sesle. Önemli olan siyasi bakımdan en iyi kararları verebilmektir.
Senin kararların da her zaman benimkilerden iyidir, öyle değil mi Jim?
Warren'dır bakışlarını tavana dikti. Tersi gerçekleşse senin yerine ben partinin başına geçerdim. Howden cevap vermedi. İçkinin adımı etkilediği ortadaydı. Warren'dır hala benim adamlarım kanunu tıpatıp uyguluyorlar diyordu. Bence çok da iyi çalışıyorlar. Eğer beğenmiyorsanız göçmenlerle ilgili kanunu niçin değiştirmiyorsunuz? Başbakan bu konuşmanın yer ve zamanını seçmekte yanıldığını kabul etti. Konuşmayı bitirmeye çalışarak mümkün değil dedi, yasama programımız çok dolu.
Hepsi fasarya.
Sesi salonda kamçı gibi şaklamıştı, bir an çıt çıkmadı, başlar döndü. Başbakan genel valinin baktığını fark etti. Sonra konuşmalar yeniden başladı ama Howden kulakların kendilerinden yana olduğunu seziyordu.
Göç sorunundan korkuyorsun dedi Warren'dır. Hepimiz korkuyoruz, bütün hükümetler gibi. Onun için bazı şeyleri kendi aramızda bile açıkça kabul edemiyoruz.
Hokkabazlık gösterisini birkaç dakika önce bitiren Stuart Coast'un teklifsizce onlara doğru ilerledi.
Harvey dedi neşeyle, kendini rezil ediyorsun.
Ona dikkat et Stu dedi başbakan, öfkesinin arttığını hissediyordu. Biraz daha uğraşırsa kendini kaybedip durumu daha da kötüleştirecekti. Uzaklaştı. Margaret'in bulunduğu başka bir gruba katıldı. Ama hala bu kez de Coulston'la konuşan Warren'ları işitiyordu.
Göç konusunda biz Kanadalılar iki yüzlü davranıyoruz. Bizim göç politikamız benim arkadaşlarıma uygulattığım politika söylediğinden daha başka bir anlam ifade ediyor.
Sonra anlatırsın dedi Stuart Coulston, hala gülümsemeye çalışıyordu ama başaramıyordu pek. Şimdi söyleyeceğim.
Harvey Warren'dır Maliye Bakanı'nın koluna sıkıca yapışmıştı. Bu odadaki herkesin bildiği gibi ülkenin gelişmesi için iki şey gerekli. Biri sanayinin işlemesi için çok sayıda işsiz, diğeri de Anglo-Sakson çoğunluğun devamı. Ama bu gerçeği bir toplulukta söyleyebiliyor muyuz? Asla.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.